Sayfa 125. Gün burada bitiyordu. Halbuki onun bitmesini istemiyordu. Belki oralarda, daha ötelerde güneş devam edecekti. Şu ümitsizlik dediğinizi anlatsanıza. Ümitsizlik, ölümün şuuru yahut bizdeki terbiyesi. Onun hayatımızdaki bir yığın kıskacı. Dört tarafımızı saran mengene dişleri, ne bileyim. Her hareket, cinsi ne olursa olsun onun neticesidir. Hatta şu devrimizde olduğu yerde kabuklaşmadan korku var ya. Sevilen şeylerin birbiri peşinden inkarı. Babam gibi olacağım korkusu. Nihayet ne yapsam bir türlü ölümden kurtulamayacağım. Hiç olmazsa beni bir uçta, bir kutup yolculuğunda bulsun. Yahut toplu bir halde enternasyonel söylerken, yahut kazaya adım atarken. Kendisi de bu anda biraz bu korkunun içindeydi. Karşı sahilde evlerin pencerelerinde, dalgalarda sarı bir ışık vardı. Kendilerini yalnız bu işin kurtardığını sanıyordu. O da olmazsa burada, bu çınar dibinde boğulacaklar, gömüleceklerdi. Hakikatte mesuttu ve saadeti içinde bir şeyler yapmak istiyordu. Eski tuzak ona da çalışıyordu. Nuran artık bir şey sormuyordu. Kendi düşüncesine dalmıştı. Bu biraz da akşamın iradesine kendisini bırakıştı. Açık hava onu yormuştu. İkide bir önüne bu sual çıkıyordu. Son ne olacak bu işin? En iyisi unutmak, bir şey düşünmemekti. Yaşadığı ana kendisini bırakmanın sükunetini tadıyordu. Fakat İcilal düşünüyordu. İcilal akşamın iradesine tabi değildi. O ölümün terbiyesini bir kere bile aklına getirmemişti. Küçük, temiz, etrafındaki her şeyde vefalı genç kız hayatını yaşıyordu. Önünde sayısız günler vardı ve onları küçük kuklalar gibi ümitleriyle giydiriyordu. Aşkın, arzunun, sakin evin, çalışma saatlerinin, beklemenin, hatta icap ederse çalışmanın, dostlukların kumaşlarıyla, süsleriyle hepsini giydiriyordu. Üstlerinde olan her şeyi biliyordu. Fakat yüzlerini göremiyordu. Yüzleri gelecek dediğimiz duvara dönüktü. Saati gelince bu yüzler geriye dönüyor, İclal'le karşılaşıyor, önünde bir reverans yapıyorlar, sırtından o süslü elbiseleri, parlak kumaşları yavaşça ve hiçbir şikayetsiz çıkarıyor. Ben değilmişim, muhakkak öbürüdür diye uzaktakilerden birini işaret ediyorlar. Sonra arkasına geçiyorlar. Orada kendinden evvelkilerin yanına diziliyorlardı. İşte bu bahar da böyleydi. Bu bahar, kışın ortasında o kadar beklediği, özlediği bahar. Köşkü geçsek mi? Bunu İclal istemişti. Hazır buraya gelmişken. Bu akşam saatinde. Niçin olmasın? Hem de akşam değil ki. Burası kuytu. Bize öyle geliyor. Daha saat 6 yok. Sonra konuştuğumuz şeyler kolay değil. Hemen hemen bir haftadır kimseyi görmedim. İçimde çok şey birikti. Nuran bu hareketi inkar eden adamı kayığı içinde iskeleyi muhasara altına almış gördü. Tam ümitsizlik içinde bir teşebbüs. Bu toy adam bir kadının hayatına yerleşmenin yolunu biliyordu. İçinde ona karşı garip bir merhamet ve beğenme hissi vardı. Dişisini çağırmasını biliyordu. Fakat bu kadar kuvvetle ve sabırla çağırabilmek için ne kadar yalnız olması lazımdı. Hiç olmazsa başındakilerin hepsini dağıtmış olmalıydı. Nuran köşkü hiç de hayal ettiği gibi bulmadı. Fevkaladeliği yoktu. Dördüncü Murat gözdesine hemen hemen küçük bir ev yaptırmıştı. Ancak Mümtaz da kendisinin oturabileceği kadar bir yer. Ve bu düşünce ona köşkü sevdirdi. Planı bir gün lazım olur diye ezberlemek istiyordu. Hiç olmazsa bu gece Mümtaz'ı yatağında düşünürken. Mümtaz onlara burasının, asıl binanın denize bakan kısmı olması lazım geldiğini söyledi. Belki de yukarıdaki kuru ilk önce buraya aitti. Fakat o değilse bile muhakkak yerinde başka bir büyükçe köşk vardı. Nuran duvarlardaki yazıları okumaya çalışarak eski aynalarda kendi hayalini seyrederek dolaşıyordu. Her şeyde garip bir mazi kokusu vardı. Bu tarih içinde kendi kokumuzdu. Ne kadar bizdik. Nuran geçmiş yılların imbiğinden çekilmiş bu iksiri tadıyordu. Mümtaz'ın muhayyilesi başka türlü çalışıyordu. Nuran'ı bir geçmiş zaman dilberi, 4. Murat devrinin bir ikbali gibi giydiriyordu. Mücevherler, şallar, sırmalı kumaşlar, Venedik tülleri, gül şeftali pabuçlar, etrafında bir yığın yastık, düşüncesini genç kadına söyledi. Yani bir odalık gibi değil mi? Hani şu Matisse'inkiler cinsinden. Ve gülerek başını sağladı. Hayır istemiyorum. Ben Nuran'ım. Kandilli'de otururum. 1937 senesinde yaşıyor. Aşağı yukarı zamanımın elbisesini giyiyorum. Hiçbir elbise ve hüviyet değiştirmeye hevesim yok. Hiçbir ümitsizlik içinde değilim ve bu aynalar beni korkutuyor. Bununla beraber çıkmak istemiyordu. Gezdikçe köşkün zevkini tatmıştı. Burada çok basit şeylerin güzelliği vardı. İllüstrasyonda veya İngiliz mecmualarında resimlerini seyrettiği şatolar, 18. asır köşkleri gibi bolluk ve lüks içinde değildi. Burası içten zengin bir yerdi. İnsanı kendi içinde topluyordu. Tıpkı babasının kendisine öğrettiği o Hint çalı renkli, ağır, işlenmemiş mücevher parıltılı besteler gibi. Ve içinde o bestelerin hüznünü duyuyordu. Çıktılar. İjler, şimdi ne yapacağız? Dedi. Eve döneceğiz. Bu ümitsizlik içindeki adam bizi yokuşa kadar çıkaracak. Ona zahmetine mükafat olarak biraz yemek yedireceğiz. 5 gündür belki de açlıktan ölmüştür. Sonra isterse iskeledeki muhasarasına devam eder. Konuşurken Mümtaz'ın yüzüne biraz evvelki karanlık bir aynanın önünde öpüştükleri anın sıcaklığını duya duya bakıyordu. Dibinde tanımadığı, hiç görmediği yüzlerce insanın hayatından bir şeyler uyuyan aynanın sularında başları ve elleri birdenbire birleşmişti. Bu o kadar ani olmuştu ki ikisi de hayret içindeydiler. Nuran'ın neşesi biraz da bu şaşkınlığı örtmek arzusundan geliyordu. Kayıkta hemen hemen hiç konuşmadılar. Mümtaz ayakları sandalın ucundaki delikte motoru idare ediyordu. Deniz ağır bir sessizlik içindeydi ve bu sessizlik onları mumyalamış gibiydi. Sanki batan güneş yerine bu üç hayal, altın, bahçesi de mor ışıktan şeritlere sarılmıştı. Bu sükutu ilk önce Nuran bozdu. Belki de ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Belki de kendisini seven adamı tanımak istiyordu. Hakikaten hiçbir büyük işe hevesiniz yok mu? Büyük işe hayır. Fakat bir işim olduğunu biliyorsunuz. Bunu yapıyorum o kadar. Büyükten korkuyordu. O tehlikeli bir şeydi. Çünkü çok defa hayatın dışına çıkmakla oluyordu. Yahut insan serbest düşünceyi kaybediyor, hadiselerin oyuncağı oluyordu. O zaman insan kendisinin veya hadiselerin ağında kayboluyor. Hakikatte bu konserde büyük küçük yoktur. Her şey ve herkes vardır. Tıpkı etrafımız gibi. Hangi dalgayı, hangi ışığı atabilirsiniz? Onlar kendiliğinden yanarlar, sönerler. Gelirler, giderler. Tezgah durmadan işler. Fakat siz niçin saadeti aramıyorsunuz da büyük işi arıyorsunuz? Nora'nın cevabı onu şaşırttı. İnsanlar o zaman kendilerini daha rahat hissediyorlar. Mümtaz, ama o zaman etrafları daha fazla rahatsız oluyor. Kavaklara kadar akşamı seyrede seyrede gittiler. İcilal kendi hülyalarına dalmıştı. Müstakil bir ev, iş, bir yığın iş, mesuliyet, hesaplar, uzun beklemeler, çocuk elbiseleri, mutfak ve yemekler. Ara sıra onların içinden sarılıyor ve Muazzez'i düşünüyordu. Nuran'la Mümtaz sevişiyorlardı. Bunu anlamıştı. Muazzez'e bu haberi verecek miydi? Birdenbire genç kızın Mümtaz'ı sevdiğini düşündü. Bu sevgi onun sadece başkalarının hayatıyla dolu ruhunda kendini ayırabildiği tek yerdi. Hayır, hiçbir şey söylemem. Fakat havadis de mükemmeldi. Ömrümde bir kere zafer kazanacaktım. Mümtaz o gece Nuran'ın o kadar tayyarlı ettiği evini göremedi. Yolda Nuran, İcler'in ayakkabısıyla uğraşmasından istifade ederek ona yavaşça eve gelmesinin münasip olmayacağını söylemişti. Deminki cesareti, pervasızlığı semtlerine gelince kaybolmuştu. Ben size telefon ederim. Fakat onunla biraz daha beraber kalmak için fıstık ağaçlarına kadar çıkmayı teklif etmiş, orada geceyi beklemişlerdi. Mümtaz işte orada Nuran'dan bir daha ve dedenin Sultan-ı Yegah bestesiyle Talat Bey'in Mahur bestesini dinledi. Nuran söz verdiği gün geldi. Mümtaz o günü sonradan birkaç defa hatırladı. O günün hatırası onun hem bağrında saplı hançeri hem ömrünün son altından bahçesiydi. Onun için hiçbir teferruatını unutmamıştı. ıstıraplı günlerinde Nura'nın kendisine karşı kayıtsızlıklarını fark ettiği zamanlarda onları teker teker sayar ve yaşardı. O zamana kadar Nura'nı sadece uzaktan cazip bir hayal gibi görmüştü. Fakat yolda kulağına "Siz gelmeyin, ben telefon eder gelirim" diye fısıldadığı andan itibaren bu cazip hayal, bu uzak varlık birdenbire genç adamda değişmişti. Kulağına akıtılan bu sözler acayip bir sihirmiş gibi bir saniye evvel sadece o anı süsleyen, derinleştiren, zenginleştiren duygular birdenbire yakıcı şeylerin kudretini kazanmıştı. Hakikat şu ki genç adam o zamana kadar bu güzel kadının sadece varlığıyla mesut oluyor, uzaklaşınca içine hüzün çöküyor fakat onu hayatının içinde göremiyordu. Ona ait duyguları henüz muhayyilenin sıcaklığını tanımamışlardı. Bunlar latif hayaller, küçük hayranlıklar, özenmeler, küçük isteklerdi. Bu özenmelerle, küçük isteklerle de bir münasebet kurabilir, sevişilir ve ayrılınabilirdi. Tabldot masasında yemek yemek, aynı otelin odalarında yatıp kalkmak, aynı arabada gezinmek yahut aynı piyesin ve filmin karşısına gülüp eğlenmek cinsinden münasebetler zannettiğimizden fazladır. Mümtaz'ın bu cinsten münasebetleri olmuştu. Fakat Nura'nın yüzünü ve dudaklarını kulağının dibinde hissettiği ve sesinin arzuyla değiştiğini bu kadar yakından duyduğu anda iş değişmişti. O andan itibaren muhayyilesi çalışmaya başladı. O büyük ve şaşırtıcı fırın her saniyede ve kendi uzviyeti içinde genç kadının bir yığın hayalini pişirip ortaya atıyordu. Bu uzviyetin ihtilacı, şaşkınlığı ve yeni bir nizam ve ahengin içinde kendisini bulması demek olan bir çalışmadı. Şimdi genç adamın damarlarında Nura'nın nefesi üst üste sıcak, kokulu baharlar açıyor. Arzu, yaşama hasreti, susamış hayvanların ikinci sıcağında serin kaynaklara sürü halinde gidişi gibi içinden ona sevgilisine doğru akıyordu. Ekseriya içimizde varlığından bile şüphe etmediğimiz o gizli ve yaratılışın sırrını taşıyan kurtlar birdenbire uyanmışlardı. Mümtaz, oluşum bu zerresi şimdi kendisini kainat kadar geniş, sonsuz buluyordu. Nura'nın varlığı ile kendi varlığını bulmuştu. Bir yığın aynadan bir kainat içinde yaşıyor ve hepsinde kendisinin bir başka çehresi olan Nura'nı görüyordu. Ağaç, su, aydınlık, rüzgar, boğaz köyleri, eski masallar, okuduğu kitap, gezdiği yol, konuştuğu ahbap, başının üstünden geçen güvercin, sesini duyduğu ve cüssesi, rengi, hayat nasibi ne olduğunu bilmediği yaz böcekleri hep Nura'ndan gelen şeylerdi. Hepsi ona aitti. Hulasa uzviyetinin ve muhayyelesinin yaptığı bir büyü içindeydi. Çünkü kadın dediğimiz o acayip ve zengin varlık, o bizden başka türlü ve derin tabiat, onun kulağına bir saniye kendi uzviyetinin sıcaklığını nakletmişti. Geceyi acayip hayaller içinde geçirdi. Nuran'la evlenecekti. Böyle bir sevgi tesadüfe bırakılamazdı. Evini döşedi, kendisine fazla kazanç imkanları aradı. Nihayet uzunca bir Avrupa seyahatinin programını bitirmek üzereyken gözleri Norveç'te bir fiyordun aydınlık yan yana seyreden hayallerine kapandı. Fakat hakikaten Norveç'te miydiler yoksa dünyanın herhangi bir yerinde mi? Daha ziyade Anadolu Hisarı'ndan geçiyorlar gibi gelmişti ona ve bu tereddüt içinde silkinerek uyandı. Ondan sonra hep böyle devamsız kendinden geçmelerle uyudu. Genç kadının çehresi, tebessümü, zihinde kalan ufak tefek halleri, başlayan rüyanın karışık hallerini ikide bir bölüyor. O zaman Mümtaz silkinerek uyanıyor. Biraz evvelki uyanıklığında kurduğu hülyalara, bıraktığı yerden başlıyordu. Böylece kendi hayatına muvazi bir romanı yaşaya yaşaya geceyi geçirdi. Bazen yerinde duramıyor, kalkıyor, oda içinde geziniyor, bir cigara içiyor, bir iki sayfa kitap okuyordu. Sonra tekrar yatağa giriyor, uyumaya çalışıyordu. Sonra tekrar hayal aynı vuzuh ile gözünün önüne geliyor. Rüyanın ne olduğunu fark edemediği akışını kesiyor. Nuran alt kattaki sofanın aynasından birdenbire fışkırıyor. Yahut bahçedeki erik ağacı birdenbire onun şeklini alıyor. Veya çocukluğunun geçtiği odalardan birinde ona rastlıyor. Ve çehre tam muayenetini aldığı zaman o yatağında yarın gelecek düşüncesiyle uyanmış bulunuyordu. Mümtaz o zamana kadar bu yarın kelimesinin sihrini tatmamıştı. Onun hayatı sadece bugünlerde geçmişti. Galatasaray'dayken geçirdiği büyük hastalıktan sonra çocukluğunu o kadar zehirleyen mazi düşünceleri bile azalmıştı. Halbuki şimdi bu tek kelime içinde bir mücevher gibi parlıyordu. Yarın. Mümtaz sanki yarın sabah doğacak güneş kendi benliğinde bir altın yumurtaymış gibi ve kainatı aydınlığı kendi uzviyetinden doğuracakmış gibi içinde kozmik bir zenginlik duyuyordu. Yarın. Bu acayip ve sihirli bir kapıydı. Birdenbire 27 yaşına açılan bir kapı ki bu gece eşiğinde yatıyordu. Bu kadar telaşlı olmasını hiç de şaşılmazdı. Çünkü bu kapının arkasında Nuran vardı. Onun bilmediği cazibeleri ve bildiği cazibeleri, yumuşak sesi, dost gülüşü, istediği zaman insanın içine arzunun cinayet kadar kırmızı, ateş kadar yakıcı ve sonra garip şey, eski camilerdeki o renkli camlardan hafız sesleriyle beraber dökülen ışık kadar ruha ait şeylerle dolu iksirini akıtan başkaları vardı. Onun arkasında mahremiyetine girmek istediği bir ömür ve bu ömürle birleşecek kendi ömrü vardı. Böylece kaç dağın rüzgarı, kaç nehrin ve çeşmenin suyu, kaç hasret ve sonsuzluk birleşecekti. Nihayet dayanamadı. Bu muazzam ve eşsiz yarının bir anını kaybetmek istemiyormuş gibi yatağından fırladı. Balkonu açtı. Etraf ağarmıştı. Fakat her yer ses içindeydi. Sanki hilkat zaman incisinin içinde oluşun çıkrığını hala işletiyordu. Yalnız karşı tepeler bu çok donuk şekilde parıltılı perdenin üstünde çok hayali bir gemi gibi insana baktıkça her şeyin başlangıcı olan sırrı, büyüyü derhal verecekmiş hissini bırakan kendi hakikatlerinden uzaklaşmış hüviyetleriyle yüzüyorlardı. Daha ileride birkaç ağaç nasılsa kendilerine kadar yol bulan ilk ışıkların altında rutubetli havada olduklarından daha narin, daha taze titreşiyorlardı. Fakat deniz görünmüyordu. O oluşun ağır sis perdesi altındaydı. Beykoz önlerine doğru bu perde daha koyu oluyordu. İskeleye indiği zaman saat 7 vardı. Çaycı masa ve sandalyelerini dizmek için güneşin iyice görünmesini bekliyordu. Fakat sular yakından daha açık görünüyordu. Yer yer renkten ziyade renk hatırasına benzeyen ışık hizmeleri denizin içinde sadece cevherden kıtıksız bir alem yapıyorlardı. Sürmene'de yapıldığı aynalık açından belli kırmızı bir motor bu yarı aydınlık dünyada birdenbire önünde belirdi ve müphemden gelmenin verdiği uzaklık duygusu içinde kayboldu. Onu daha hayali, daha ince bir kayığın vehmi, adeta ruha ait bir mevcudiyet gibi sakin, bununla beraber arızası kıt bir dünyada olduğu için daima kendisi olarak takip ettim. Bütün onlar ani doğan hayaller, fikirler gibi bir lahza gözlerinin önünde mevcut oluyorlar. Sonra zihin, filmi o noktada kırılmış da başka yerden eklenmiş gibi bir başkası peydahlanıyordu. Fakat en garibi, en şaşırtıcısı seslerin peydahlanıp bitişleriydi. Mümtaz Boyacı Köyü'ne kadar yürüdü. Orada deniz kenarında küçük bir balıkçı kafesinde oturdu. Önündeki manzara mesafeye yürüyüş istikametine göre açılıp kapanıyordu. Bu mucizeli ışık oyununda sandallar, su motorları, istakoz avı için kullanılan sepetlerle dolu balıkçı kayıkları, yakınlık ve uzaklıkları insana ayrı ayrı hayret veren birer hüviyet oluyorlardı. Kahvede bir iki semt delikanlısı ile birkaç kayıkçı vardı. Bunlardan birisine gitti. Mehmet'e serbest olduğunu söylemesini rica etti. Sonra öte beriden konuştular. Fakat Mümtaz'ın sabırsızlığı bir yerde uzun uzun durmasına maniydi. Bugün Nuran gelecekti. Garip bir şeydi bu. Düşüncesini ancak buraya kadar götürebiliyordu. Fakat oraya gelir gelmez ayağının dibinde bir uçurum açılmış gibi birdenbire irkiliyordu. Ondan ötesini bilmiyordu. Ondan ötesi çok parlak, adeta renklerin kaynaştığı bir uçurumdu ki orada Nuran'la beraber kayboluyorlardı. Mümtaz bu kadar hususi bir şekilde kendisine ait bir anda etrafıyla her gün olduğu gibi konuşmasına şaşıyordu. Daha garibi hiç kimsenin bu fevkaladeliği onda sezmemesiydi. Bütün çehreler aynıydı. İhtiyar kahveci geçen kış kılıç avında yakalandı, siyatikten kurtulduğu için memnun gülümsüyordu. Çırak aşk yorgunluklarını uzunca dargınlıklarda dinlendirdikten sonra aşığına dönmeyi adet edinen Anahit'le barışmış, olacak ki uykusuz ve yorgun, dün akşamki yatak hazlarının hala dağılmayan sesleri içinde yelkensiz, dümensiz bir gemi gibi olduğu yerde sallanıyordu. İki balıkçı yerde mantarlarıyla, kararmış iplikleriyle ne olduğu bilinmeyen bir deniz hayvanı gibi yığılmış bir ağın başına çömelmişler. Onu elden geçiriyorlardı. Etraflarında yosun, kabuklu hayvan, deniz dibi kokusu gözle görülecek şekilde koyulaşıyordu. Hepsi kendisine sual soruyor, verdiği cevabı dinliyordu. Fakat hiçbirisi içinden geçeni bilmiyordu. Belki de farkındaydılar da ehemmiyet vermiyorlardı. Bir kadın olmak, bir kadın tarafından sevilmek o kadar tabii bir şeydi. Kendisinden yüz binlerce sene evvel başlayan bir tecrübeydi. Fakat ölüm gibi, hastalık gibi, ancak şahsımızda duyduğumuz zaman tamamlanan bir tecrübe. Belki de böyle olduğu için bizi kendi içimizde, etrafımızdan ayırıyordu. Mümtaz Rizeli Sadık'a, Giresunlu Remzi'ye, Yedicet Hisarlı Arap Nuri'ye, Bebekli Yani'ye bu düşüncelerin arasından bir zaman baktı. Bu sert yüzler, bu nasırlı eller, bu denizden, balıktan, dalgadan, yelkenden, ağdan başka bir şey bilmiyor gibi görünen insanlar, yani başlarında maya sunup boynuna eşarp gibi dolamış siyah saçlı, Deli Sarto'nun Meryemleri çehreli genç çocuk, hepsi bu tecrübenin malıydılar. Yağından geçmişler yahut ona hazırlanıyorlardı. Fakat işin garibi, aynı merhalelerden geçmelerine, işlerinde aynı zemberekler çalışmasına rağmen, kendisinde belki onlarla en iyi anlaşacak taraftan habersizdiler. Hayır, oturmak, onlarla konuşmak beyhudeydi. Bütün bu insanlar dostlarıydı. Tıpkı bu kahve, bu ağlar, bu duvara dayalı direkler, biraz ilerideki cami, çeşme gibi hepsi dostuydular. Hatta şu iskelede her sabah kendisini bekleyen ve buraya kadar peşinden gelen, belki de ta yukarıya kadar onunla çıkacak olan siyah kıvırcık tüylü köpek yavrusu da dostuydu. Fakat bugün Mümtaz sevincinde yalnızdı ve bu hep böyle olacaktı. Yarın ıstıraplarında yalnız kalacak. Bütün tanıdıkları, dostları için bir muamma, bir meçhul. Yahut hayatın kenarına fırlamış bir rakam olacak. Öbürsü gün öldüğü zaman da aynı şekilde yalnız ölecekti. Ağır ağır kalktı. İskelede bir sandaldan denize girdi. Sis eskisi gibi olmamakla beraber gene devam ediyor. Işık inci rengi bir imbikten süzülerek geliyordu. Soğuk su fena uyunmuş gecenin ağırlığını aldı. Bir tanıdık sandalyeyle kendisinin de kimler için o bir anda gelip geçen düşünce veya vehim kılığına büründüğünü düşünmeden Emirgan iskelesine kadar çıktı. Sonra ıslak mayo elinde, arkasında siyah tüylü köpek yavrusu evine doğruldu. Köpek bu arkadaşlıktan çılgınca memnun, etrafında dolaşa dolaşa yürümesi yetmiyormuş gibi acayip sesler, küçük havlamalar ve hırıltılar çıkararak yürüyordu. Mümtaz bu hiç olmazsa sevilmesini biliyor diye düşündü. İnsanoğlu tam sevinemez. Bu onun için imkansızdır. Düşünce vardır, küçük hesaplar vardır ve korku vardır. Bilhassa korku vardır. İnsanoğlu korkan mahluktur. Hangi büyük mucize bizi bu korkudan kurtarabilir? Fakat Mümtaz bu anda yalnız seviniyordu. Bir yan düşüncenin, kendisinin olmayan tecrübelerin arasından olsa da seviniyordu. Yokuşun ortasında içine bir şüphe geldi. Terazi birdenbire aksi istikamete kaydı. Ya gelmezse? Ya bu geliş tam olmazsa? Evin kapısını açtı. Köpeği buyur etti. Fakat hayvan içeriye girmedi. Bu evde vaktiyle yalnız 3 gün misafir olmaya razı olmuştu. Sonra hürriyetini tekrar eline almış, kovuğunda dolduğu büyük çınarın dibine gitmişti. Orada Mümtaz'ı beklemeyi, ona kara gezintilerinde arkadaşlık etmeyi tercih ediyordu. Şimdi de dışarıda, iki ayağı eşikte kuyruğunu, kulağını sallayarak kendisiyle biraz oynamasını, ona bir şeyler söylenmesini istiyordu. Mümtaz kapıyı naçar açık bırakarak içeri girdi. Köpek başını eski divan aşıkları gibi eşiğe koydu ve kapının dışına uzandı. Göğsünden çok dostça sesler, hırıltılar çıkarıyor, gözleri bir vusta tazdiyle süzülüyordu. İşte Nuran bu basit şeylerin arasında geldi. Bu geldiği zaman köpek çoktan gitmişti. Kapının önünde Mümtaz mavi gömleği, ütüsüz pantolonlarıyla sabırsızlıktan harap onu bekliyordu. Genç kadın yokuştan nefes nefese kapıdan girdi. "Ne dik yokuş ya Rabbim," diyordu. 3 gün kendisiyle didişmişti. Her şeyin lüzumsuz olduğunu sanıyor, atacağı adımın kendisini götüreceği yerden sanki korkuyormuş gibi üzülüyordu. Kendisini çok acayip bir perdenin önünde buluyordu. Onu açarsa kainat altüst olacaktı. Mümtaz'ı sevdiğini biliyordu. İçinde müphem ümitlerin hudutsuzluğuyla uyanan bir şey, hiç tanımadığını sandığı bir yaşama sıcaklığı hep kendisini ona doğru sürüklüyordu. Bununla beraber gene bir yığın şey de ona karşı geliyordu. Bu 3 günde büyük annesinin hayali onu hiç bırakmamıştı. Ta çocukken eski bir sandıkta bulduğu çok soluk bir dekoratif resmin sahibi, beyaz ferace ve yaşmağı, solgun ay ışığı yüzü ve bir uçurum başında uyanmış ceylan bakışlarıyla kendisine o kadar meçhul iştihalar ilham eden, eski şeylerin zevkini veren, eski beste ve şakaları onun için bir yaşama iklimi yapan kadın, şimdi Nuran'a bütün iç hayatını inkar ettirmeye çalışıyordu. Sanki bu soluk resim her lahzada canlanıyor, ben diyordu, çok sevildim. Onun için böyle perişan oldum. Sevdiğim ve sevildiğim için bana muhtaç olanların hepsi bedbaht oldular. Kendi yakınında bu kadar canlı bir örnek varken nasıl cesaret edebiliyorsun? Fakat Nuran'ın içinde konuşan yalnız büyük annesinin sesi veya hayatı değildi. Daha derinden gelen, daha koyu, daha karışık bir ikinci ses daha vardı. Ve bu ikincisi Nuran'ın kalbine ve uzviyetine hitap ediyordu. Onların gürültüsüyle, onların müphem ve tehlikeli uyanışlarıyla konuşuyordu. Bu damarlarındaki kanın sesiydi. Aşka ve ihtirasa her şeyi birden yakarak dolu düzgün giden Nurhayat Hanım'ın kanı ile anne dedesi Telat Bey'in sevginin ocağında bir nezir gibi yanmaya hazır kanları, bu iki kana sonradan karışan babasının kanı, Serhat boylarında, Balkanlarda, Karadeniz kıyılarında bin erkekçi tecrübe ile hazırlandıktan sonra Kırım Muharebesi'nden buraya İstanbul'a düştüğü için birdenbire şaşıran, kibar ve incelmiş hayata bütün hür çırpınışlarını feda eden, asırlık bir zevkin gönüllü esiri olan kanı, bütün bunlar acayip, çok acayip bir halite olmalıydı. Bir tarafta sadece atılış, öbür tarafta sadece kabul, rıza ve baş eğiş. İşte Nuran'ın içinde o kadar değişik ağızlarla konuşan ikinci ses, bu kanın sesiydi. Nuran bu kanı kendisinde tehlikeli bir miras gibi yıllarca gezdirmiş, onu uyutmaya, onu inkara çalışmıştı. Fakat Mümtaz'a ada vapurunda ikinci tesadüfünde birdenbire dizginleri elinden kaçırmıştı. Bir şeyden korkmak biraz da onun geleceğini beklemektir. Nuran belki de içindeki korku ile bu mirasın kendisinde uyanmasını hazırlamıştı. Onun için Mümtaz'a bir vapur kamerasında "Allah'ım ne ayıp!" alçak sesle mahur besteyi hem ilk teklifte rica bile etmeden okumuş, Kandilli Tepesi'nde Sultan-ı Yegah bestesini dinletmişti. Bu kan garip bir halitaydı. Onu Alaturka musiki dedikleri acayip tokmakla döve döve hazırlamışlardı. Mahur beste bu aile yadigarı, yer yer mazlum rızası ve zalim hatırlayışları, bir nevi ilk ve iptidai tabiata dönüşe benzeyen ıstırabı ile bu çift mısrağın şimdi bir tarafında derinleşen, kendisini davet eden uçurumuydu. Ne gariptir ki hayatını düşündüğü zaman kendisine o kadar usluluk dersleri veren büyük annesi, bu besteyi hatırladığı zaman büsbütün başka bir dille konuşuyor, küçük ve soluk, sert ve yaldızı dökük resimde bütün hayatına inkar eden bakışlarla bakan, ömrünün hayali karşısında kuru yaprakları altında gömülmeye hazırlanmış bir sonbahar gibi içlenen kadın, birdenbire bu nedametten soyunuyor, Nuran'ın çocukluğunda yetiştiği ihtiyar kadınların anlattığı o yarı vahşi güzelliğiyle diriliyor. Sanki kendi sevgisinin ve yaşama iştihasının ocağında bitmez tükenmez bir ateş raksı yapıyordu. Atıl diyordu. Atıl bu ava, yan ve yaşa. Zira aşk yaşamanın tam şeklidir.